Ayrım 36. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 351. Ben o hırsla yeni gelen kaymakamın makamına çıktım. Altında Karacabey kaymakamının resmi mühürü ve imzası bulunan akrabalarımızın sürgün listesini ve adreslerini kendisine verdim. Ve maruzatımı anlattım. Yeni tayin edilen kaymakam bey, siz çalışmaya devam edin. Ben kısa sürede size haber göndereceğim dedi. Üzgün bir halde mecburen taş ocağına döndüm. 2 hafta geçmesine rağmen kaymakam beyden haber çıkmadı. Meğer ki bu sömürüye o da ortak edilmiş. Belki de ta Elaziz'de sürgün listesini hazırlayan komutan da bunlara ortakmış. Bizi bu insafsızların eline teslim etmiş. Çünkü bizim grup hariç dağdan inen her insana Elaziz'deki sürgün listelerinden diğer akrabaların iskan yerleri söylenmişti. Bu kötü oyun belki de sadece bize oynanmıştı. O günler bizim gözlerimiz yollarda kaldı. Sürekli kaymakam beyden haber bekliyoruz. Bir an önce bu esir kampından kurtulup yavrularımıza ulaşmak istiyoruz. Ama bir ay geçmesine rağmen beklediğimiz haber bir türlü gelmedi. Umutlarımızı tekrar yitirmeye başladığımız sıcak bir Ağustos günü bu bizim Müslüm çıka geldi. Derken çok duygulanan Mulla Hüseyin, ''Oğlum Müslüm, bundan sonrasını sen devam et.'' dedi. Üzüntüden başı öne düşmüş olan Müslüm, uykudan yeni uyanmış gibi önce pınar başında oturanlara baktı. Öksürerek boğazını temizledi ve konuşmaya başladı. Biz Karacabey'de Palaz'ın gönderdiği mektuptan dolayı yeniden babamgille ilişki kurmaya başladık. Palaz bize de mektup yazdırmış. Mektubu Karacabey kaymakamı bizim köyün muhtarına vermiş. Muhtar da bana verdi. Zaten ilk geldiğimiz gün yapılan yardımları muhtar hep bana verirdi. Evin en büyük oğlu olarak resmi mercilerle bütün ilişkilerimizi ben sağlardım. Palaz'ın adına yazılan mektubu bana bir köyün muhtarı akşama doğru verdi. Yaklaşık 1 yıl sonra babamgilin sağ olduğuna dair ilk defa bu mektupla bir haber gelmiş, bir ipucu belirmişti. Bu sevinçli haberi o akşam bize yakın 3 köyde iskan edilen sürgün akrabalara, yani 3 aileyle arabacılarla haber gönderdim. Bizim köyün muhtarından da kaymakama gitmek için akşamdan yazılı izin kağıdı aldım. Çünkü köyü izinsiz terk edemezdik. Babamgille buluşma umudu doğmuştu. Duygular alevlenmişti. Biz o gece sabaha kadar heyecandan uyuyamadık. Hep Dersim'deki köyümüze ait eski acı tatlı anıları anlattık. Şafak söker sökmez ben Karacabey kazasının yoluna koyuldum. Daha 14 yaşındayım. Annem ve nenem bana nasihat ediyor ama ben onları dinlemiyorum. Sürgünde 1 yılımız geçti. Artık çevreyi biraz tanıyorum. Karacabey'e varıp kaymakamın huzuruna çıktım. Babamların adresini önüne koydum. Babamgilin yanına gitmek için izin istedim. Çünkü bu şehri terk etmek için kaymakamdan izin almak zorundaydık. Kaymakam acırcasına bana baktı. Evladım sen çok küçüksün. Bu yaman elde yol çıkarıp babamgili bulamazsın. Ben bu sorumluluğu üzerime alamam. Sen yollarda kaybolursan, sana yollarda bir şey olursa vicdan azabı çekerim. Sana izin veremem. Sen hemen köyüne dön. Sana söz veriyorum. Ben bu işi halleder, babangili size kavuştururum dedi. Yalvardım, yakardım fakat izin alamadım. İzin alamayınca üzgün bir şekilde dışarıya çıktım, çarşıya indim. Çarşıda dalgın dalgın dolaşıyordum. O an çok üzgündüm, çıkmazdaydım. Karacabey'e daha önce de birkaç kez geldiğim için küçük kasabayı biraz tanıyordum, garajın yerini biliyordum. O gün izinsiz ve gizliden babamgile gitmeye karar verdim. Köyde annemgile bile haber vermeden doğruca garajlara gittim. Bursa'ya ilk giden arabaya bindim. Garajda elimdeki babamgilin adresini göstererek bilet aldım ve otobüse bindim. Elimdeki adresi gören insanlar bana yardım ediyordu. Ve sonra babamgilin bulunduğu kasabaya kadar arabayla geldim. Oradan aynı gün yaya olarak Mahmutlar köyüne vardım. Taş ocağına giden yolu sordum. Babamgilin yanına ulaştım. Acı ve hasret dolu uzun bir zamandan sonra ve hiç ummadık bir anda babamgil beni karşılarında görünce şaşırıp kaldılar. Hepsi tek tek bana sarıldılar. Ağlaşmaya başladık. Amcam, Palaz ve diğer köylülerimiz çocuklarını, annelerini, eşlerini tek tek soruyordu. Ben hepsinin sağ olduğunu, bizim sülaleden ölen olmadığını söyledim. Onlar hasretle döne döne bana sarılıyordu. Amcam, ulan bitliler, çocuğa fazla sarılmayın, tertemiz giyinmiş Müslüme bitleriniz geçer dedi. O üzüntüler içinde amcamın aklına bitler takılmıştı. Adreslerini nereden aldığımı merakla sordular. Ben de Palaz'ın yazdığı mektubu köyümüzün muhtarı bana ulaştırdı. Adresinizi ilk defa bu mektuptan öğrendik dedim. Babam gillerin üstü başı çok perişandı. Bir deri bir kemik kalmışlardı. Saç ve sakallarını aylarca kestirmemişlerdi. Hepsinin avurtları dışarı fırlamıştı. Yıllarca dağlardaki perişanlığın üstüne bir de taş ocağının ağır çalışma şartları binince insanlıktan çıkmışlardı. Ben onlara göre tertemiz giyinmiş ve bakımlıydım. Onların bu perişan hallerine acıdım ve çok üzüldüm. Birlikte akşam yemeğini yedik. Yemekten sonra ben Dersim'den Karacabey'e kadar geçen ailemizin bizzat yaşadığı sürgün yolculuğunu ayrıntılarıyla oradakilere anlattım. Sürgün yollarında hepsine sahip çıktığımı söyledim. Çemiş Gezek'te Vayde'yi bizden almak isteyen subaya vermediğimizi, birbirimize kenetlendiğimizi söylediğim zaman amcam bana sarılıp öptü. O dağların kartalı, o çatal yürekli amcamın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Acı olaylar ve uzun ayrılıklar çatal yürekli amcamı bile duygusal kılmıştı. Bir ara biz çocuklar baş başa kaldık. Amcamın oğlu Cefo, dağlardaki yaşamı ve sürgün yollarında çektiği zorlukları, bizden sonra yıkılan köyümüzde geçirdikleri çileli günleri, ıssız kalan Dersim'in virane halini bana anlattı. Karanlık çökmeden önce Palaz, biz bitliyiz, yataklarımız da bitli. Bu tertemiz giymiş çocuk bizim yataklarda yatarsa o da bitlenir dedi. Ben Müslüm'ü bize mektup yazan, bize iyilik yapan iyi kalpli köylünün evine götüreceğim dedi. Babam önce benden ayrılmak istemedi ama biraz düşününce Palaz'ın fikrini doğru buldu. Çünkü bana bulaşan bitler evimize kadar gider ve tüm aile bitlenirdi. Ben gecelemek için onlardan ayrılırken babam beni iki gözümden öptü ve sabahleyin buluşuruz dedi. Palaz'la ikimiz önceden tanıştıkları, dost oldukları yardımsever köylünün kapısına vardık o akşam. Kapıyı birkaç kez tık tık tıklattık. Köylü kapıyı açtı. Palaz ayaküstü hiç gizlemeden bitlendiklerini ve benim durumumu anlattı. Kendisi içeri bile girmedi, geri döndü. Köylü beni evladı gibi karşıladı. Hanımı ve çocukları da bana çok iyi davrandılar. Sabah kahvaltıdan sonra bu yaşlı köylü ile babam gidin yanına gittik. Babam beni yanına alıp o kazadaki kaymakamın huzuruna çıktı. Olup bitenleri, son durumu kaymakama bir daha anlattı. Ve babam parçalanmış ailelerin bir yarısının artık kesinlikle Bursa'daki adresli olduklarını, taş ocağında bir gün bile kalmayacaklarını söyledi. Kaymakamda resmi yazışmaların uzun sürebileceğini ama her şeyi halledeceğini, sabırlı olmalarını babama söyledi. Kaymakamın yanından çıktıktan sonra babam beni garajlara götürdü ve biletimi aldı. Otobüsün hareket saati geldi ama ben aylardır hasret kaldım, babamdan ayrılmak istemiyordum. Babam beni öptü. Bursa otobüsüne bindirmeden önce beni sıkıca tembihledi. Sen doğru köye git. Şimdi annenler seni aramaya başlamıştır. Merak içindedirler. Çabuk köye yetiş. Annenlere müjde ver. Artık adresiniz elimizde. Kimse bize engel olamaz. Biz en kısa zamanda size ulaşırız dedi. İstemeyerek de olsa üzüntüler içinde babamdan ayrılmak zorunda kaldım dedi Müslüm. Ama o akrabalarına nasıl ulaştığını anlatırken, savaşta başarı göstermiş bir kahraman çocuk gibi yaptıklarından gurur duyuyordu o an. Mulla Hüseyin tekrar araya girdi. Müslüm'ü yolcu ettikten sonra tekrar kaymakamın makamına çıktım. Diğer Dersimli sürgünlerin hepsi çocuklarının yanlarına gönderildi. Sadece bizi esir gibi zalim bir patrona satmışlar dedim. Aslında bu satıştan kasabadan birkaç memurun da pay aldığı besbelliydi. Postacı mektuplarımı bile çöpe atmıştı. Elimde belge olmadığı için bunu kaymakama söyleyemedim. Fakat Karacabey'e gitmemize izin verilmezse valiliğe başvuracağımı ona söyledim. Kaymakam vali kelimesini duyunca telaşlandı. Hemen yazıcısını çağırdı. Taş ocağında çalışan göçmenlerin hepsinin listesini yaz ve bölgeyi terk etmeleri için izin kağıtlarını yaz dedi. Bana döndü. İki gün sonra ailelerinizin yanına gidebilirsiniz. Ben bu iki gün içinde Karacabey kaymakamına telgraf çekip sizin geleceğinizi bildiririm dedi. Biz iki gün daha sabretmek zorundaydık. Bu zalim patron ile bürokratlar hainlik yapmasalardı biz bir yıl boyunca bu taş ocağında perişan olmayacaktık. Dağlarda çektiğimiz çileler yetmezmiş gibi bu taş ocağında tam 12 ay karın tokluğuna çalıştık. Ailelerimizin akıbetinden habersiz, korku, kuşku ve bilinmezlik içinde süründük. Bilinmezlik bizi her gün kahrediyordu. Bazı insanların bu kadar gaddar ve adi davranmasını hala aklım almıyor. İki gün sonra kaymakam beyden izin kağıdı alabildik ve taş ocağındaki bu esir hayattan kurtulduk. Topluca garaja gittik, otobüsle Bursa'nın yoluna koyulduk. Müslüm tekrar araya girdi. Ben geri dönünce hemen köyümüze gitmedim. Tekrar Karacabey kaymakamının makamına çıktım. Gidip babamgili gördüğümü, babamgilin yanımıza gelmesi için yardım etmesini istedim. Çünkü biz iskan edilmiştik, bize tarla verilmişti. Biz tarlaları sürmüştük, harman zamanı yaklaşmıştı. Babamgilin iskan edilen yere, ailelerinin yanına gelmesi lazımdı. Bu da ancak kaymakam beyin emirleriyle olabilirdi. Kaymakam bey bana, ulan helal sana küçük eşkıya dedi. Bu küçük yaşta dağları aşıp babamgile ulaştın ve kazasız belasız geri döndün, beni dinlemedin. İzinsiz gittin ama seni affediyorum. Sen gelmeden önce bana diğer kasabanın kaymakamından telgraf geldi. Babanlar, amcanlar, tüm sizden ayrı kalan akrabalar iki güne kadar size ulaşacaklar dedi. Şimdi doğruca köyüne git. Sakın bir daha izinsiz köyden ayrılma diye de sıkı sıkı tembihledi beni. Ben köye döndüm. Annemler bir gece ve iki gün benim nerede kaldığımı merak etmişler. Komşu köylerdeki sürgün ailelere sormuşlar, muhtara haber vermişler. Başıma bir kaza, bir bela geldiğini düşünmüşler. Onlar da beni arıyorlarmış. Eve girince hepsi merakla benim nerede kaldığımı, niçin eve gelmediğimi sordular. Ben de babamgile gittiğimi, onları taş ocağında gördüğümü söyledim. Bizim Dersim'deki köyden dağda kalan tüm akrabalar babamgille birlikte bir taş ocağında çalışıyorlar dedim. Babam, kardeşim, Aydın, Palaz, amcan Hasan, amcamın iki oğlu, diğer köylüler ve çocuklarıyla birlikte toplam 20 insan Mahmutlar köyünde taş ocağındalar dedim. Fakat bitlendiklerini, perişan olduklarını söylemedim. Zaten onların sağ olduklarını söylediğim an evde bayram havası esti. Perişan olduklarını, bitlendiklerini söyleseydim bile o andaki sevinç çığlıklarından dolayı duyan olmazdı. Ertesi gün komşu köylerdeki sürgün akrabalar ve tanışlar iyi haberle geri döndüğümü duyunca hepsi o akşam bizim eve toplandılar. Tüm aileler akrabalarına bir an önce kavuşmak için can atıyorlardı. Hasret ve özlem duygusu insanların ruhunun derinliklerine işlemişti. Hepsinin gözleri yollarda kaldı. Bu iki gün bize iki yıl kadar uzun geldi. İki gün sonra taş ocağındaki sürgünlerin hepsi Karacabey'in köylerindeki eşlerine, çocuklarına kavuştular. Anneler çocuklarıyla kucaklaştılar. Kardeşler, bacılar birbirlerine sarıldılar. Günlerce ayrı kaldıkları günlerde çekilen çileler üzerine konuştular. Gurbetteki yıllarda Dersim'in hasreti ve özlemi hiç bizi terk etmedi. Memleket hasreti içimizi bir kor gibi yakıyordu. Sürgün aileler değişik köylere dağıtılmıştı. Babaannemin yiğitçe direnişi yüzünden sadece bizim akrabalar birbirine yakın köylere düşmüştü. Biz ikinci yıldan sonra bazen izinli, bazen gizli olarak 2-3 saat uzaklıktaki köylerdeki akraba ve dostlarımızı, yani Dersimli sürgünleri ziyaret edebiliyorduk. Sürgünde olan her aileye tapulu tarlalar verilmişti. Köyümüz Karacabey ile Bursa arasında Ulubat Gölü kıyısındaki çok verimli bir ovanın küçük bir tepesine kurulmuştu. Köyün doğu tarafında bölgenin en yüksek, en heybetli dağı olan Uludağ görünüyordu. Uludağ'ın devamı olan Mustafa Kemal Paşa dağları bir kafis çizerek köyün güneyine kadar uzanıyordu. Bu dağlarla köyün arasında Ulubat Gölü vardı. Tarlalarımız bu gölün etrafında uzanan dümdüz ve çok verimli ovadaydı. Biz çok çalışkandık, zor işlere alışıktık. Tarlalarımıza, ekinlerimize çok iyi baktık. 5 yıl içinde köyde toplanan salma listesinde 2. sıraya geldik. Köyden bazıları bizim varlıklı durumumuzu kıskanmaya başladı. Aileden en çok ben çalışıyordum. Ben okul çağını geçirmiştim. Okuma yazma öğrenemedim. Kardeşim Aydın ve Ali, bacım Elif ilkokula gidiyordu. Benim babam zaten çalışmayı, ağır işleri sevmezdi. Annem ve nenem bana yardım ediyordu. Ben sürgündeyken Dersimli bir kızla evlendim. Nenem, küçük kardeşim Ferhat ve benim ilk kızım bu sürgün köyünde öldüler. Biz sürgünden geri dönünce onların mezarları gurbette, Karacabey'in Çatalağıl köyünde kaldı. Nenem sağlığında mezarının Dersim'de olmasını arzulardı. Dersim'den çok uzakta, batıda kalan bu mezarları yıllardır ziyaret edemiyoruz. Bu 3 mezarı gurbet ilde yalnız bırakma hissi bana çok acı ve ızdırap veriyor. İşlerinden bir genç, madem maddi durumunuz o kadar iyiydi, niçin tekrar Dersim'e geri döndünüz diye sordu. Çocuklarını ve tüm akrabalarını Dersim'e getirmekte etkin rol oynayan, hatta oğlu Müslüm'ü Bursa'dan zorla bu köye getiren Mulla Hüseyin, kendini bu soruya cevap vermek zorunda hissetti. "Niçin geri döndünüz?" diye soran gence baktı. "Evladım," dedi, "o diyarları terk edip gelmemizin birçok sebepleri var. Bizim bütün acı ve tatlı hatıralarımız buralardaydı. Çocukluğumuz, gençliğimiz bu dağlarda geçti. İlk aşklarımızı bu serin yaylalarda yaşadık. Bu dağlarda düğünler yaptık, cemler yaptık, cemaatler gördük. Kendi kültürümüze ait kurban kesme günlerini bu dağlarda kutsuyorduk. Bu dağlarda kendi dilimizle konuşuyor, türküler söylüyor, ağıtlar yakıyorduk. Yani bu dağlarda özgürce yaşıyorduk. Bize ait yaz günlerindeki dini bayramlardaki kurbanlarımızın etini vereceğimiz komşular bile yoktu o yabancı diyarlarda. Bizim törelerimize ait bayram günlerimiz onlara anlamsız geliyordu. Dedelerimizin, atalarımızın mezarları bile buradaydı. Kutsal dağlarımız, kutsal Munzur suyu, tüm ziyaretlerimiz, yani bize ait olan, bizi biz yapan her şey bu dağlarda kalmıştı. Burası esas vatan, orası gurbetti. Bizler oralarda denizden çıkarılıp karaya atılmış balıklar gibiydik. Sen bu söylediklerimi yerinden, yurdundan, köyünden ayrılıp bir gün tek başına yaban ellerde kaldığın zaman anlayabilirsin. Senin gibi hiç gurbet yüzü görmeyen gençler, gurbet elde oluşan sıkıntıları, insanın içini yakan hasret ve özlem duygularını anlayamazlar. Özellikle sizin gibi gençlerin niçin tekrar buraya döndüğümüzü anlaması, bilmesi ve bize hak vermesi için Ege'de, Batı'da, sürgünde çektiğimiz bazı sıkıntıları sizlere uzun uzun anlatmalıyız. Sürgünde çekilen çileleri öğrenince belki bizim niçin tekrar Dersim'e döndüğümüzü anlayabilirsiniz, dedi ve sürgün kaldığı köydeki anılarına başladı Mulla Hüseyin. Sürgün gittiğimiz köy bir muhacir köyüydü. Onlar Selanik muhaciriydi. 1922'lerden sonraki mübadele ile bu köye yerleşmişlerdi. Bizlerin Dersim dağlarında olduğumuz günlerde o köye sürülen bizim çocuklara ilk aylar köyün muhtarı çok iyi davranmıştı. Zaten hükümet, kaymakamlar emir vermişti. İlk aylar sürgünlerin yemek ve giysi gibi ihtiyaçlarını köylüler tedarik etmek zorundaydı. Fakat zamanla yerli köylülerle sürgünler arasında sürtüşmeler başladı. Dersimlilerin çoğunluğu Türkçe bilmiyordu. Türkçe bilmeyenlerimiz batıda dilsiz gibiydi. Komşularıyla sohbet bile edemiyorlardı. Bilenlerin bozuk ve kötü Türkçesi ise sürekli alay konusu oluyordu. Bu bizleri rahatsız ediyordu. Ama en büyük problem cami ve namaz konusunda oluyordu. Dersimli sürgünlerin hepsi İmam Caferi mezhebindendi ve Aleviydi. Kendilerine göre ayrı kültürleri, adetleri, töreleri ve ibadetleri vardı. Osmanlı döneminde de Aleviler cem evlerinde, dergahlarda, ocaklarda, bazı bölgelerde ise evlerde dini görevlerini yerine getirirlerdi. Bizim yol ve erkanımız, ibadet yerimiz, ayin şekillerimiz onlardan farklıydı. Batıda Sünni mezhebinden olan köylülerin Alevilik hakkında hiç bilgileri yoktu. İnsanlar bilmedikleri adetlere, törelere karşı peşin hükümlü olur, yanlış karar verirler. Bilmedikleri, tanımadıkları inançları kötü sanır, küçümserler. Kendi inançlarının en üstün olduğuna inanırlar. Kendi gibi olmayanı, kendine yabancı olanı dışlarlar. Her köyde tek başına kalan namaz vakti camide diğer köylülerin yanında ve içinde bulunmayan Dersimli aileler yadırganmaya, gittikçe dışlanmaya ve bundan dolayı huzursuz olmaya başladılar. Batıda da insanların çoğu ilkokula bile gitmemişti. Okuma yazma bilmiyordu, kuru cahildi. Elbette ki tüm köylüler kötü değildi. İçlerinde çok iyi insanlar da vardı. Fakat her köyden birkaç kötü, birkaç yobaz veya ırkçı Dersimli sürgünleri rahatsız ediyordu. Sürgünlerle dalga geçiliyordu, sürgünler küçümseniyordu. Bir uyuz keçi bir sürüyü boklar. Her köyde bazen birden fazla uyuz insan bulunuyordu. Ve birkaç kişi o köylerde huzursuzluk yaratmaya yetiyordu. Dersimliler onların adet ve töreleri konusunda hoşgörülü davranıyorlardı. Ama kendi inançlarına laf dokununca çok çabuk sinirleniyor, bu art niyetli kişilerin oyununa geliyorlardı. Hakareti ve küçümsemeyi onuruna yediremez, sineye çekemezdi. Hile ve haksızlığa dayanamazdı. Çabuk sinirlenir ve kavga ederlerdi. Bu kavgalar sonucunda mahkemelere başvurulurdu. Mahkeme, hakim veya kolluk kuvvetleri köyde tek başına kalan Dersimli aileyi koruyamazdı. Sevgi ve huzur yerine kin ve düşmanlığın oluştuğu bir köyde tek başına kaderine terk edilmiş bir Dersimli aileyi kanunlarla korumak zaten imkansızdır. Bilirsiniz ki köyde gece yarısı evinizi yakan bir haine karşı şahit bulmak kolay değildir. Çelişkilerin ve kavgaların fazla olduğu köylerdeki akrabalarımız korkular içinde yaşıyordu. Geceleri rahat uyuyamıyorlardı. Yaban ellerde kimsesiz, sahipsiz, çağrına çar kalmıştık. Sürgünde bizim akrabalar da haksızlıklara uğradı. Ben ilk yıllar hep bizimkilere kızdım. Bizim akrabaları hatalı gördüm ve ikaz ettim. Sonra kendim de birkaç olaya, haksızlığa bizzat şahit oldum. Örneğin benim Bursa'ya gittiğim bir gün bizim bütün köy göl kenarında bulunan bir komşu köyün merasında bulunan sazlıktan saz kesmeye gitmiş. Çok büyük ve binlerce dönümlük araziye yayılmış olan Ulubat Gölü'nün kenarları bataklık ve sazlıktı. Sazlar para etmezdi, yani hiç değeri yoktu. Bu sazlar güzün kurur, her kış çürür ve gölün sularına karışırdı. Güz aylarında tüm çevre köyler ev damına koymak veya tarlalarına çardak ve gölge yapmak için sazlardan istediği kadar keserlerdi. Tüm köy saz kesmeye gidince benim oğlum Müslüm ve Aydın da köyle birlikte gitmiş. 8 yaşındaki oğlum Ali de yanlarındaymış. Aynı köyden yüzlerce kişi göl kenarındaki sazları keserken komşu köyün bekçisi gelmiş. Diğerlerine hiçbir şey dememiş. Sadece bizim Aydın ile Müslüm'ü "Niçin saz kesiyorsunuz?" diye dövmüş. Benim çocuklara yapılan bu haksızlığa bizim köyden karşı çıkan olmamış. Her yıl hepimiz bu sazları kesiyoruz. Bu çocukları haksız yere niçin dövüyorsun diyen olmamış. Hepsi sessiz kalmış. Sözde aynı köylüyüz, kapı komşuyuz. Bırak komşuluğu, vicdanı olan bir insan bu tür açık bir haksızlığa boyun eğebilir mi? Ben o gün Bursa'dan dönüp eve gelmiştim. 8 yaşındaki en küçük oğlum Ali nefes nefese eve girdi. "Baba, komşu köyün bekçisi Müslüm ile Aydın abimi dövdü. Abimler gölün kenarında ağlıyorlar," dedi. Ben koşa koşa göl kenarına gittim. Köylüler hala sazları kesmeye devam ediyor. Müslüm ile Aydın'ın yüzü gözü üstü başı kan içinde ağlıyorlar. Öyle hızlı tokat atmış ki çocukların burunları kanamış. Bu durum karşısında benim halimi düşünün. 13 ve 15 yaşlarında olan bu iki çocuğu haksız yere komşu köyün bekçisi dövüyor. Orada bulunan onlarca köylümden, komşumdan çıt çıkmıyor. İnsan bu haksızlığa ve onursuzluğa karşı sinirlerine hakim olabilir mi? Çocuklarımı kan içinde bırakan bu zalim bekçi beni gördü. Bir kelime söylemiyor. Silahı ile Ulubat Gölü kenarında kral gibi geziyor, bana gözdağı veriyor. Bekçiye bu sazlar para etmiyor. Kesilmeyen sazlar her kış çürüyüp gölün sularına karışıyor. Her yılda çevre köyler istediği kadar kesiyor. Şu anda bizim köylüler kesmeye devam ediyor. Onlara hiçbir şey demiyorsun. Sen utanmadan bu iki çocuğu dövüyorsun. Niçin haksızlık yapıyorsun?" dedim. Çok açık bir haksızlık olduğu için artık kan tepeme yürümüş. Konuşa konuşa bekçiye yaklaşıyorum. Bir ele geçirsem iyice döveceğim. O anda gözüm hiçbir şey görmüyor. Aramızda 10 metre kalınca bekçi silahını bana doğrulttu. "Yaklaşma, vururum," dedi. Köyümüzden kimse aracı olmuyor. Bu haksızlığa o anda yine ses çıkarmıyorlar. Bir sinemada film seyreder gibi bizi seyrediyorlar. Ben yanımda duran 8 yaşındaki en küçük oğlum Ali'ye bizim dille ve fısıltıyla "Oğlum sen çok küçüksün. O senden kuşkulanmaz. Yavaş yavaş yanına yaklaş. Bekçiyi iki elinle hızlıca it. Ben onun üstüne atlar yakalarım. O sana bir şey yapamaz," dedim. Namlu benim üzerime dönük o anda bekçi geri geri gidip aradaki mesafeyi açmak istiyordu. Bu bizim Ali de hiç korkmadan ve çaktırmadan bekçiye yaklaşıyordu. Tam o anda sanki Allah bize yardım etti. Arkasına bakmadan geri geri giden bekçinin ayağı bir çukura geldi, birden yere devrildi. Ben üstüne atladım, silahı elinden aldım, uzağa fırlattım. Adamı iyice patakladım. İnsan haksızlığa karşı sinirlenince sanki gücü 3 kat artıyor. İnanın o anda köylüler bekçiyi elimden almasalardı adamı öldürebilirdim. Çocuklarımın dövülmesine seyirci kalan bizim köylüler bekçiye acıdılar. Gelip bekçiyi zorla elimden kurtardılar. Ben koşup bekçinin silahını yerden elime aldım. Silahı elime alınca köylüler korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar. Bana göre hepsi de suçluydu. Hepsini de kurşun korkusu sardı, tepem atmıştı. 5-10 kişiyi kurşunlayabilirdim. Ortam iyice gerginleşti. Fakat o anda zalim bekçinin yüzünü gözünü kanlı görünce öfkem biraz indi. Bize ateş etmesin diye önce bekçinin silahının mekanizmasını çıkarıp aldım. Silahı bekçinin yanına attım. Yani sahibine geri verdim. Gergin ortam biraz sakinleşti. Köylüler çok yakın olan Karacabey karakoluna haber gönderdi. Köylülerin çoğu orada merakla bekledi. Şikayet olduğu için ben de olay yerinden ayrılmadım. Jandarmaların gelmesini bekledim. Birkaç saat sonra bir çavuş jandarmalarla çıkıp geldi. Ben olayı olduğu gibi anlattım. Zaten anlatmaya gerek yok. Orada bulunan tüm köylüler şahit oldukları olayı olduğu gibi anlattılar. Şahitlik yaparken dürüst davrandılar. Zaten o kadar çok şahidin önünde yalan söylemek de kolay değildi. Ben karakol çavuşuna kulaklarınızla duydunuz dedim. Bekçi benim çocuklarımı haksız yere dövdü. Ben de kan içinde kalan çocuklarımı görünce bu haksızlığa karşı kendimi kaybettim. O bir kaza ile yere düşünce ben de üstüne atladım, silahını elinden aldım. Onu dövdüm. Bize zarar gelmesin, bizi silahla vurmasın diye silahın mekanizmasını alıp yine geri verdim. İsteseydim silah elimdeyken onu öldürebilirdim. Ama ben kötülük istemiyorum. Hiçbir suçu olmayan çocuklarımı döven bekçi haksızdır dedim. Çavuş bekçinin yaptığı bu çok açık haksızlık karşısında şaşkına döndü, bekçiye kızdı. Mahkemeye gidersen haksız yere iki çocuğu dövdüğün için suçlu çıkarsın dedi. Köylüler araya girdi, bizi barıştırdılar. Bu olay böyle kapandı. Ama bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır. Yapılan haksızlıklar bizi huzursuz etti. Bizde güven kalmadı. Artan düşmanlıklardan dolayı gece evimizi yakarlar diye gözlerimize uyku girmiyordu. Hemen hemen tüm sürgünler, tüm göçmen aileler kendilerini yalnız hissediyor ve hasretlik çekiyordu. Onlarla kaynaşamıyordu. Diğer köylerde de kavgalar oluyordu. Batılılar Dersimlilere tepeden bakıyor, küçümsüyor, horluyordu. Asırlarca devlet baskısından uzak, yüksek dağlarda, ormanlar içinde çok özgür yaşamaya alışık olan Dersimliler, hayvanlar gibi muamele edilmeye, hor görülmeye, küçümsenmeye, hakarete asla katlanamazlardı. Haksızlıklara karşı her insanın dayanabileceği bir sınır vardır. Ayrımcı davranışlar özgür ve onurlu insanların dayanma sınırını aşıyordu. Abim Hasan ile Palaz da kendi köylüleriyle sık sık kavga ediyorlardı. Her kavgadan sonra ben hep bizim Palaz ile Hasan'a kızıyordum. Zaten siz cahilsiniz. Sizin ikinize boşuna deli lakabı takılmadı. Çocuklarınıza sahip çıkamıyorsunuz. Komşuları rahatsız ediyorsunuz. Siz haksızlık yapıyorsunuz. Kendinize hakim olamıyorsunuz diyordum. Hep bizimkilere kızıyordum. Bir gün Palaz'ın köyüne gittim. Palaz köyünün büyük ve güzel kahvesini bana göstermek için olsa gerek beni kahveye götürdü. Üç dersimle birlikte köyün meydanındaki büyük kahveye vardık. Köşede bir masaya oturduk. Çaylar geldi, aramızda sohbete koyulduk. Yan tarafta oturan hain bir köylü boyuna Palaz'a sataşıyor, onu küçümsüyor, dalga geçiyor, eşkıya, haydut diyor. Biz duymazlıktan geliyoruz. Adam dozu gittikçe arttırıyor, sataşmaları küfüre kadar vardırdı. Tam bir püsküllü belaya çattık. Bu beladan kurtulmanın imkanı yok. Adamın yaptığı haksızlığa karşı şaşkına döndüm. İçimden insan bu kadar gaddar, bu kadar adi, bu kadar kötü olamaz dedim. Yanımda oturan bizim Palaz'ın patlamak üzere olduğunun da farkındayım. İçimden bizim deli Palaz bu kez ne yapsa haklıdır dedim. Zaten Palaz aylardır bu adamın kötülüklerini bize anlatıyordu. Dert yanıyordu, sitem ediyordu. O hain adamı dövmek istiyordu. İlk defa yüzünü gördüğüm bu adam bugün iyice şirretleşti. Adam bizim deli Palaz'ın yiğitliğini, hiddetini, gücünü bilmediği için Palaz'ın dış görünüşüne, fakir haline bakıp küçümsüyor. Boyuna, üstüne varıyor. Palaz adamı sıksa suyunu çıkaracak ama benden çekiniyor. Sürekli sinirden dişlerini sıkıyor ve benim gözlerime bakıyordu. 36. ayrımın sonu. Sayfa 363.